Ayrım 3.
Komşu telgrafı aldı, cebine soktu. İskemleye oturdu, piposunu yaktı. Jenya'yı çok bekledi. 1,5 saat kadar geçti. Postacı yeniden geldi ve bir telgraf daha getirdi. Arkadaş, ikinciye de imza at. Nedir bu peş peşe telgraflar geliyor? Yangın falan mı çıktı? Komşu tekrar imza atıp telgrafı aldı. Hava kararmıştı. Jenya'ların evinin giriş kapısından içeri girdi. Merdivenlerle terasa geçti ve pencereden içeriye bakındı. Küçük bir kız yatakta uyuyordu. Kızın yastığının başında da sarı bir kedi yatıyordu. Demek ki ev sahipleri burada yakındaydılar. Komşu küçük pencereyi açtı ve her iki telgrafı içeri bıraktı. Telgraflar pencerenin kenarına düştü. Ev sahipleri eve döndüğünde onları görmeden geçemezdi. Ama Jenya eve geldiğinde telgrafları fark etmedi. Eve çok geç döndüğü için ışıkları açmadı. Ay ışığıyla yetindi. Küçük kızın yastığını düzeltti, kediyi itti. Soyundu ve yatağına girdi. Uzun zaman uyuyamadı. Düşünceler kafasının içinde uçuşuyorlardı. Demek hayat buymuş diye düşündü. Kendisinin suçu yok galiba, Olga da suçlu değil. Ama ilk defa Olga ile ciddi ciddi kavga etmişlerdi. Çok üzgündü. Uykusu bir türlü gelmiyordu. Canı reçelle ekmek çekti. Yatağından atladı, dolaba doğru yürüdü. Işığı yaktı. İşte o zaman pencerenin kenarında duran telgrafları fark etti. Çok korkmuştu. Titrek elleriyle telgrafları açtı ve okudu. İlkinde şöyle yazıyordu: "Bugün saat 24:03 arası Moskova'daki evde olacağım. Babanız." İkincisinde: "Hemen yola çık. Baban gece yarısı evde olacak. Olga." Jenya dehşet içinde saate baktı. 23:45. Elbisesini sırtına geçirdi. Uyuyan çocuğu kaparak deliler gibi kapıya koştu. Sonra düşündü. Kızı yatağa bıraktı. Dışarı fırladı ve sütçü kadının evine koştu. Kapıyı var gücüyle çaldı. Ayaklarıyla elleriyle vuruyordu. Sonunda komşu pencereden bir kafa göründü. "Ne istiyorsun?" dedi uykulu bir sesle kadın. "Yaramazlık yapma." "Yaramazlık yapmıyorum," diye yalvararak Jenya. "Sütçü teyzeyi istiyorum, Maşa teyzeyi. Ona çocuğu bırakacaktım." "Ne diyorsun?" dedi penceresini kapatan kadın. "O daha sabahleyin köye kardeşini ziyarete gitti." İstasyon tarafından yaklaşan trenin düdük sesi işitildi. Jenya dışarı çıktı. Yaşlı beyefendiyle doktorla karşılaştı. "Affedersiniz," diye mırıldandı Jenya. "Bu tren kaç treni?" Beyefendi saatini çıkardı. 23:55 diye yanıtladı. "Bu Moskova'ya giden son trendir." "Nasıl yani, son tren mi?" Gözyaşlarını yutarak konuştu Jenya. "Diğeri ne zaman?" "Diğeri sabah olacak 3:40'da. "Kızım, sana ne oldu?" dedi beyefendi ve Jenya'nın omuzlarını silkeledi. "Ağlıyor musun? Belki de yardıma ihtiyacım var." "Hayır, sağ olun." Gözyaşlarını boğarak ve çabuk çabuk yürüyerek konuştu Jenya. "Artık bana yeryüzünde kimse yardım edemez." Eve döndüğünde yüzünü yastığa kapadı ama derhal ayağa kalktı ve öfkeyle uyuyan kıza baktı. Örtüyü düzeltti, sarı kediyi yastıktan itti. Terasın mutfağın odanın ışığını yaktı, koltuğa oturdu ve kafasını salladı. Uzun zaman bu şekilde kaldı. Sanki hiçbir şey düşünmüyor gibiydi. Birden akordiyonu gördü, elini aldı, tuşlarına dokundu. Bir melodi oluştu, ağır ve hüzünlü. Jenya müziği kesti, pencereye yaklaştı. Omuzları titriyordu. Hayır, burada kalıp bu işkenceyi çekmeye gücü yoktu artık. Bir mum yaktı ve ayakları dolaşa dolaşa ambara doğru gitti. İşte çatı katında. İpler, harita, çuvallar, bayraklar. El fenerini yaktı, dümene yanaştı, tekerleği çekti. Timur uykudaydı. Rita onun omzuna dokundu. Ama o hiçbir şey hissetmedi. Rita dişleriyle battaniyeyi kaldırdı ve yere düşürdü. Timur fırladı. "Ne yapıyorsun?" diye sordu Rita'ya. "Yoksa bir şey mi oldu?" Köpek onun gözlerinin içine bakıyordu. Suratını, kuyruğunu oynatıyordu. İşte tam o anda çan sesini duydu Timur. Şaşkın şaşkın terasa çıktı, telefonu açtı. "Evet, ben Timur. Dinliyorum. Kimsin? Sen misin? Jenya, bu sen misin?" Timur ilk önce dikkatle dinliyordu ama birden dudakları titremeye başladı. Yüzünde kırmızı lekeler oluşmuştu. Hızlı hızlı soluk alıyordu. "Sadece 3'te mi var?" diye heyecanla sordu. "Jenya, ağlıyor musun? Ben duyuyorum, ağlıyorsun. Sakın ağlama. Hiç gerek yok. Biraz sonra orada olacağım." Telefonu kapadı ve raftan trenlerin saatini gösteren çizelgeyi aldı. İşte sonuncu 23:55'te. Diğeri 3:40'da hareket ediyor. Timur düşünüyor, dudaklarını ısırıyordu. Çok geç. Bir şey yapmak hiç mi mümkün değil? Hayır, geç. Fakat Jenya'ların evinin kapısında gece gündüz kızıl yıldız yanıyor. O kendi eliyle yerleştirdi yıldızı oraya. Kumandanın kızının başı belada. Kumandanın kızı bilmeden pusuya düşmüş. Çarçabuk giysilerini giydi, sokağa fırladı. Birkaç dakika sonra doktor beyefendinin yazlık evinin önündeydi. Çalışma odasında hala ışık yanıyordu. Timur kapıyı çaldı, kapı aralandı. "Kimi arıyorsun?" diye serin kanlılıkla sordu beyefendi. "Sizi," diye yanıtladı Timur. "Beni mi?" Beyefendi biraz düşündükten sonra kapıyı açtı ve şöyle dedi. "O zaman buyurun, hoş geldiniz." Fazla konuşmadılar. "Anlatmak istediklerimin hepsi bu. Bizim yaptıklarımız da oyunlarımız da bu kadar. Sizin kolka bana bu yüzden gerekli," diye bitirdi hikayesini Timur. Yaşlı beyefendi hiçbir şey söylemeden ayağa kalktı. Timur'un çenesinden tuttu, kafasını kaldırdı, gözlerinin içine dikkatle baktı ve çıktı. Kolya'nın uyuduğu odaya geçti, onun omuzlarına dokundu. "Kalk," dedi, "seni istiyorlar." Ama ben hiçbir şey bilmiyorum dedi ürkerek Kolya. Dedeciğim ben gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Kalk diye yineledi beyefendi. Seni arkadaşın istiyor. Çatı katında saman yığınının üzerinde kollarıyla bacaklarına sarılmış Jenny oturuyordu. Timur'u bekliyordu. Ama onun yerine delikten Kolya Kolokolçikov'un kafası gözüktü. Sen misin diye şaşırarak sordu Jenya. Ne istiyorsun? Bilmiyorum ki dedi Kolya. Ben uyuyordum. Timur geldi uyandım. Beni o gönderdi. Seninle aşağı inip kapının önünde onu beklememizi emretti. Neden? Bilmiyorum ki. Benim kafam da çok karışık Jenya. Ben de hiçbir şey anlamıyorum. Timur'un izin alabileceği kimse yoktu. Dayısı Moskova'daydı. Timur el fenerini yaktı, baltayı aldı, köpek Vita'yı çağırdı, bahçeye çıktı. Ambarın kapısına yaklaştı. Bir baltaya baktı, bir de kilite. Evet, böyle yapmanın doğru olmadığını biliyordu ama başka çaresi yoktu. Sert bir darbeyle kilidi kırdı ve motosikleti çıkardı. Rita dedi kederle Timur. Dizleri üstüne oturdu ve köpeğin suratından öptü. Bana kızma, başka yolum yoktu. Jenya ile Kolya giriş kapısının ağzındaydı. Uzaktan hızla yaklaşan bir ışık göründü. Işık onlara doğru geliyordu. Motor sesi duyuldu. Işık gözlerini kamaştırmıştı. Gözlerini kapadılar. Çite doğru geri geri yürüdüler. Işık sönünce motorun sesi de kesildi. Karşılarında Timur duruyordu. Kolya dedi Timur. Sen burada kalacaksın ve uyuyan küçük kızın başında bekleyeceksin. Arkadaşlarımıza karşı tüm sorumluluk senin üzerinde. Jenya arkama otur. İleri. Moskova'ya. Jenya küçük bir çığlık attı. Tüm gücüyle Timur'a sarıldı ve onu öptü. Otur Jenya otur dedi sert görünmek isteyen Timur. Sıkı tutun. Hadi ileri. İleri gidiyoruz. Motorun sesi geceye yayıldı. Kısa bir an içinde şaşkına dönmüş Kolya'nın önünden uzaklaştı. Kolya biraz bekledi. Yerden sopayı kaldırdı. Onu tıpkı tüfek gibi tutarak ışık içindeki evin çevresinde dolaştı. Evet diyordu adım atarken. Ah şu ağır askeri görev. Aman yok senden ne gündüzleri ne geceleri. Saat 3'e geliyordu. Albay Aleksandrov kenarında soğumuş çaydanlık salan peynir ve ekmek duran pencerenin önünde oturuyordu. Yarım saat sonra gitmek zorundayım dedi Olga'ya. Ne yazık ki Jenya'yı göremedim. Olga ağlıyor musun? Neden gelmedi bilmiyorum. O kadar üzüldüm ki onun için. Çünkü seni çok bekliyordu. Şimdi büsbütün deliye dönecek. Zaten deliydi. Olga dedi ayağa kalkan baba. Bilmiyorum. Jenka'nın kötü çocukların arasında olduğuna, onu kötü etkilediklerine, ona emirler verdiklerine inanamıyorum. Hayır, o öyle bir karaktere sahip değil. Bak şimdi dedi alıngan bir sesle Olga. Bunu bir de ona söylersen tamamdır işte. Zaten durmadan huyun babamın huyuna benziyor diyor. Ne yapıyor biliyor musun? Çatı katına giriyor, borudan ip indiriyor. Ütüyü almak istiyorum. Ütü yukarı kalkıyor. Baba sen gittiğinde 4 elbisesi vardı. 2 tanesi paçavraya döndü. Üçüncüsü küçük geliyor. Diğerinde yeni olduğu için ben vermiyorum. 3 tane yeni elbise diktim onun için. Yetiştiremiyorum. Yüzü gözü sıyrık içinde, her tarafı mosmor ama dudakları fiyonk gibi, gözler masmavi. Gören de ne uslu kız der, çiçek gibi. O mu çiçek? Elini sürsen yakar. Baba lütfen, hiç değilse huylarınızın birbirine benzediğini söyleme. Sonra elinden kurtulamayız. 3 gün 3 gece onu durduramazsın. Peki dedi Olga'ya sarılarak baba. Ona mektup yazacağım. Sen de Olga, Jenya'nın fazla üzerine gitme. Onu çok sevdiğimi, hiç unutmadığımı, en kısa zamanda döneceğimi söyle. Bir şey daha söyle. Ona ağlamak yakışmaz çünkü o bir kumandan kızı. Yine de ağlayacak dedi babasına sarılan Olga. Ben de kumandan kızıyım, ben de ağlayacağım. Baba saatine baktı, aynaya yaklaştı, kayışını taktı, üniformasını düzeltti. Birden giriş kapısı açıldı, perde çekildi. İçeriye omuzlarını içeri çekmiş, sanki atlamaya hazır Jenya girdi. Ama çığlık atmak yerine sessizce babasına yanaştı. Yüzünü onun göğsüne gömdü. Anlık kir içindeydi, elbisesi buruşuk ve lekeliydi. Olga korku içinde sordu. Jenya nereden çıktın, nasıl geldin buraya? Jenya kafasını çevirmeden ellerini salladı. Bu, beni rahat bırak, bir dakika, bana bir şey sorma anlamlarına geliyordu. Baba Jenya'yı kucağına aldı, koltuğa oturdu, kızını dizlerinin üstüne oturttu. Onun yüzüne baktı ve alnının kirini sildi. Evet, ne kadar da iyi, aferin sana Jenya. Yüzün gözün kir içinde kalmış simsiyah, nasıl oldu da geldin buraya diye sordu Olga. Jenya perdeyi işaret etti. Olga orada Timur'u gördü. Timur meşin kolluklarını çıkarıyordu. Onun şakağında da kir ve yağ vardı. Yüzü çok yorgun ve terliydi. Yüzünde görevini hakkıyla yerine getirmiş, vicdanlı bir insanın yüz ifadesi vardı. Herkesi selamlayan Timur başını eğdi. Baba dedi babasının dizlerinden fırlayan ve Timur'a doğru koşan Jenya. Sen kimseye inanma. Onlar hiçbir şey bilmiyor. Bu Timur benim en iyi arkadaşım. Baba ayağa kalktı ve hiç düşünmeden Timur'un elini sıktı. Jenya'nın yüzü güldü. Bir dakika kadar dikkatle Olga'nın yüzüne baktı. Olga da şaşkınlık içinde Timur'a yanaştı. O zaman merhaba. Saat 3'ü geçiyordu. Baba dedi Jenya, kalkıyor musun? Bizim saatimiz biraz ileri. Hayır Jenya, saat doğru. Baba belki senin saatin de ileridir. Jenya telefona doğru koştu. Saat öğrenilen numarayı çevirdi. Metalik bir ses duyuldu. Saat 3-4. Jenya duvardaki saate göz attı ve içini çekti. Bizim saatimiz bir dakika ileri. Baba biz de seninle gelelim, seni yolcu edelim. Hayır Jenya olmaz, orada vaktim olmayacak. Neden, biletin yok mu? Var. Yataklı kompartıman değil mi? Yataklı kompartıman. Ah bir bilsen, seninle yataklı kompartımanda uzaklara gitmeyi ne kadar çok isterdim. Burası gar değil, bir istasyon. Daha çok yük taşıma istasyonuna benziyor. Yollar, yol işaretleri, vagonlar. Hiç insan gözükmüyor. Raylarda zırhlı bir tren duruyor. Demir pencere aralanıyor. Makinistin alevden aydınlanan yüzü gözüküyor. Platformda meşin paltosuyla Jenya'nın babası Albay Aleksandrov duruyor. Bir teğmen yaklaşıyor. Selam duruyor ve konuşuyor. Yoldaş kumandan, yola çıkabilir miyiz? Evet. Albay saatine göz atıyor. 3:53. Tam bu saatte yola çıkmak üzere emir alınmıştır. Albay Aleksandrov trene yaklaşıyor ve son kez çevresine bakınıyor. Sabah oluyor neredeyse ama gökyüzü bulut dolu. Ağır çelik kapı açılıyor. Ayağını basamağa koyduğunda gülümsüyor, kendi kendine mırıldanıyor. Yataklı kompartıman mı? Evet, yataklı. Ağır çelik kapı gürültüyle kapanıyor. Devasa zırhlı tren gıcırtı yapmadan sessizce ve yavaşça hareket ediyor. Hızını arttırıyor. Bir buharlı tren geçiyor. Silah kuleleri geçiyor. Moskova arkada kalıyor. Duman geçmiyor. Yıldızlar yavaş yavaş sönüyor. Sabah oluyor. Sabahleyin ne Timur'u ne de motosikleti evde bulan Georgie, Timur'u annesinin yanına göndermeye karar verdi. Mektup yazmak için masa başına geçmişti ki pencereden bir Kızıl Ordu askerinin geldiğini gördü. Kızıl Ordu askeri bir paket çıkararak sordu. Yoldaş Karayev? Evet. Georgie Alekseyeviç? Evet. Şu paket size, imza atın. Kızıl Ordu askeri gitti. George pakete baktı ve mutlulukla ıslık çaldı. Evet, ne zamandır bunu bekliyordum. Paketi çözdü. Yazmak istediği mektubu buruşturdu. Şimdi Timur'u göndermek değil, annesinin bir telgrafla buraya yazlığa çağırmak lazım. O sırada odaya Timur girdi. Öfkelenen George masaya yumruğuyla vurdu. Ama Timur'un ardından Olga ile Jenya da girdi içeri. Lütfen sakin ol, dedi Olga. Ne bağır ne de masaya yumruk vur. Timur suçlu değil. Suçlu olan siz ve benim. Evet, dedi Jenya. Ona bağırmayın. Olga, masaya yaklaşma. Şu revolver korkunç ateş ediyor. George Jenya'ya baktı. Sonra revolver'a. Sonra da kırık seramik kül tablasına. Bir şeyler anlamaya başlamıştı. Jenya, demek ki o gece bizim evde geceleyen sendin. Evet, bendim. Olga, her şeyi doğru dürüst anlatsana George'ye. Biz de bir bez alıp motosikleti temizleyelim. Ertesi gün Olga terasta oturuyordu. Bahçe kapısından bir komutan girdi. Sert adımlarla yürüyordu ve sanki kendi evine geliyormuş gibiydi. Oldukça şaşıran Olga onu karşılamak için ayağa kalktı. Karşısında tank ordusu kaptanı üniformasında George duruyordu. Bu da neyin nesi, diye sakin sakin sordu Olga. Ne o? Yoksa yeni opera rolü için hazırlık mı? Hayır, dedi George. Veda etmeye geldim. Yeni rol falan değil, yeni üniforma. Olga hafif kızararak, bu yaka işareti de ne, dedi. Daha önce söylediğiniz şey mi yoksa? Biz yerden demirle betonla direkt kalbi vuruyoruz. Evet ya Olga. Bana son kez şarkı söyler misin yolculuktan önce? Olga oturdu, akordeonu aldı. Evet. Havacılar, pilotlar, bombalar, makineli tüfekler. İşte uçtunuz uzaklara. Ne zaman geri döneceksiniz? Bilmiyorum ne zaman. Ne olur yeter ki geri dönün. Ne zaman olursa olsun. Hey, nerede olursanız olun, yabancı ülkelerin üzerinde iki kanat, kızıl yıldızlı kanatlar, güzel ve şiddetli, sizi her zaman olduğu gibi bekliyorum. Her zaman olduğu gibi. İşte, dedi Olga, yalnız bu şarkı tankçılar hakkında değil, pilotlar hakkında. Tankçılar hakkında iyi bir şarkı bilmiyorum. Önemli değil, dedi George. Siz şarkı olmadan da iyi sözler bulursunuz benim için. Olga iyi bir söz ararken George'nin gri mavi ama artık gülümsemeyen gözlerinin içine dikkatle bakarak düşüncelere daldı. Jenya, Timur ve Tanya bahçedeydiler. Bana bakın, dedi Jenya. George şimdi gidiyor. Tüm takımımıza haber verelim, onu yolcu etsinler. Genel sinyal verelim, ne gürültü kopar. Gerek yok, dedi Timur. Neden? Gerek yok, başkalarını böyle uğurlamadık. Peki gerek yoksa yok, dedi Jenya. Siz buradayken ben su içmeye gideyim, hemen dönerim. Jenya çıktı, Tanya gülümsedi. Neden güldün Tanya, dedi Timur. Aferin, ne kadar da kurnaz bizim Jenka. Su içip hemen döneceğim. Dikkat! Çatıdan berrak bir ses işitildi. Bir numaralı genel sinyal veriyorum. Deli kız, diye yerinden sıçradı Timur. Şimdi buraya 100 kişi toplanacak. Ne yapıyorsun? Ama artık çok geçti. Tekerlek hareket etmeye başlamıştı bile. Teller sinyal veriyordu. 3 stop. Tekerlek durdu. Çatı katlarında, ambarlarda, inlerde, şişelerden, çanlardan, demir kavanozlardan yapılma sinyal araçları hareket etti. 100 olmasa bile sinyali alan 50 kişi yola çıkmıştı. Olga, diye bağırdı terasa çıkan Jenya. Biz de yolcu etmeye geleceğiz. Pencereden baksana, çok kalabalığız. George perdeyi açtı ve şaşırdı. Ooo, sizin kumandanız çok büyük. Sizi cepheye kısım kısım göndermeli. Olmaz, dedi içini çekerek Jenya. Timur'u taklit ederek konuştu. Tüm kumandanlara bizim yaşımızdakileri cepheye yaklaştırmak yasak. Ne yazık. Ben bile oralarda herhangi bir yerde cephede olmak isterdim. Pulyemyotlar ateş hattına. Birinci. Birinci. Sen büyük bir övüngen ve öndersin, dedi şakayla Olga. Sonra akordiyonun kayışını omzuna taktı. Evet, uğurlamak gerekliyse müzikle uğurlamalı. Sokağa çıktılar. Olga akordeon çalıyordu. Sonra şişeler, demir kavanozlar, sopalar da çalmaya başladı. Amatör orkestranın sesi baskındı. Sonra şarkı işitildi. Yoldan geçenler neler olduğunu anlamıyordu. Sesler, çığlıklar, gürültü. Bu şarkı ne anlama geliyor? Ama olayı anladıktan sonra gülümsemeye başlıyorlardı. Bazıları sessizce, bazıları yüksek sesle George'ye iyi yolculuklar diliyorlardı. İstasyona vardıklarında askeri katarın hiç durmadan geçtiğini gördüler. İlk vagonlarda Kızıl Ordu askerleri vardı. Çocuklar onlara el salladılar, çığlıklar attılar. Sonra üstü açık vagonlarda bir yığın yeşil renkli sırık geçti. Sonra içinde at olan vagonlar. Atlar suratlarını sağa sola çeviriyor, saman atıştırıyordu. Onlara da hurra diye çığlıklar attılar. Sonunda gri brandadan bir örtüye iyice sarılmış kocaman bir şey geçti. Başında trenin sarsıntılarıyla sallanan bir nöbetçi duruyordu. Katar uzaklaştı, istasyona tren yanaştı. Timur dayısıyla vedalaştı. Olga George'ye yaklaştı, hoşça kal dedi. Belki çok uzun bir zaman için hoşça kal. O kafasını salladı ve Olga'nın elini sıktı. Bilmiyorum, günler neler gösterirse. Düdük sesi, orkestra sesleri, gürültü. Tren uzaklaştı. Olga çok düşünceli. Jenya'nın gözlerinde kendisinin de anlam veremediği mutluluk ışıltıları var. Timur heyecanlandı ama kendini tutuyor. Evet dedi Timur. Sesi değişik çıkıyordu. Artık ben de yalnız kaldım. Gerçi yarın annem geliyor. Ya ben diye bağırdı Jenya, arkadaşlarını gösterdi. Ya onlar? Parmağıyla kızıl yıldızı işaret etmişti. Ya bu? Dert etme dedi düşüncelerinden sıyrılan Olga Timur'a. Sen hep yalnız kalan insanları düşündün. Onlar da seni aynı biçimde yanıtlar. Timur kafasını kaldırdı. Arkadaşlarına göz attı, gülümsedi. Ah şu alçak gönüllü ve hoş çocuk. Bu durumda bile başka tür bir yanıt vermemişti. Ben ayaktayım, bakıyorum. Herkes iyi, herkes huzurlu. Demek ki ben de iyi ve huzurluyum. Sefer. Rusça aslından çeviren Mehmet Perinçek. Kızıl Ordu'nun askerleri ihbarnameyi getirdi. Gün doğarken babası hala uyuyan Alka'yı sıkıca öptü ve sefere gitti. Sabahleyin Alka, babası giderken onu uyandırmadıkları için çok kırıldı ve kendisinin de sefere gitmek istediğini söyledi. Annesi Alka bağıra bağıra ağladığından olacak sefere gitmesine birdenbire izin verdi. Alka güç toplaması gerektiği için nazlanmadan bir tabak dolusu yulafı yedi, sütünü içti. Daha sonra annesiyle oturup sefer takımını hazırlamaya başladılar. Annesi ona pantolon dikerken o da kendisine tahtadan kılıçlar yaptı. İş yaparken bir yandan da sefer marşları öğrendiler. Çünkü ormanda doğdu çan fidanı, dipnot, daha dün annemizin kollarında yaşarken gibi bir Rus çocuk şarkısı. Gibi şarkılarla uzak yerlere varmak olanaksızdı. Bu şarkının melodisi ve sözleri savaş için hiç mi hiç uygun değildi. Ama artık annenin işe gitme zamanı gelmişti. Zorunlu olarak Alka'nın sefer hazırlıkları sonraki güne ertelendi. İşte günler böylece geçti ve Alka uzun yola hazırlandı. Pantolonlar, gömlekler, bayraklar, sancaklar diktiler. Sıcak eldivenler, çoraplar ördüler. Duvarda tüfeğin ve davulun yanında asılı duran tahta kılıçların sayısı yalnızca 7 olmuştu. Aslında bu yedekleme işi gereksiz bir yük değildi. Çünkü bu sıcak savaşta kılıçların ömrü atlardan daha kısaydı. Belki Alka savaşı çok daha önceden gönderilebilirdi ama artık kara kış başlamıştı. Bu dondurucu soğukta nezle ya da soğuk algınlığına kolayca yakalanılabilirdi. Bu yüzden Alka sabırla ılık güneşi bekledi. İşte güneş geri dönmüş ve eriyen karların altından toprak belirmişti. Alka tam gitmeye hazırdı ki kapı çaldı. Odaya ağır adımlarla seferden dönen babası girdi. Yüzü kararmış ve aşınmış, dudakları çatlamıştı. Fakat gözleri umutla bakmaktaydı. Babası zaferden dolayı onu kutlayan annesine sarıldı. Sonra oğlunu sıkıca öptü. Alka'nın sefer takımını görünce gülümseyerek konuştu. Bütün bu tüfek ve askeri teçhizatı tam bir düzen içinde koru. Çünkü bundan böyle bu toprakları ağır ve tehlikeli savaşlar bekliyor. 1940. Vicdan. Rusça aslından çeviren Mehmet Perinçek. Nina Karnohova matematik dersine hazırlanmadığından okula gitmemeye karar vermişti. Ama tanıdıklar okul günü kitaplarıyla şehirde boş gezindiğini görmesin diye gizlice koruluğa gitti. Beslenmesini ve kitaplarını çalığın altına koydu. Ansızın önünden geçen güzel kelebeği yakalamak için peşinden koşarken ona saf gözlerle bakan iyi yürekli bir oğlana rastladı. Oğlanın elinde sıkıca tuttuğu defterleri ve alfabe kitaplarını görünce durumu anladı ve onunla dalga geçmeye karar verdi. Sertçe şanssız bir gezinti dedi. Bu küçücük yaşta anneni babanı ve okulunu mu kandırıyorsun? Oğlan şaşkın bir biçimde hayır diye yanıtladı. Ben okula gidiyordum ama ormanda büyük bir köpek geziniyor. Havladı ve ben de korkup kaçarken yolumu kaybettim. Nina somurttu. Ama oğlan o kadar komik ve saftı ki Nina'ya onu elinden tutup götürmek kaldı. Fakat oğlanın önünde çıkarması utanç verici olacağından beslenmesini ve kahvaltısını çalıların altında bıraktı. Onlar gidince dalların arasından çıkan köpek kitaplara dokunmaksızın Nina'nın beslenmesini yedi. Nina döndüğünde oturup ağladı. Hayır, onu üzen çalınan beslenme değildi. Neşeli kuşlar üstünde tatlı tatlı şarkılar söylüyordu. Ama amansız vicdanının kemirdiği kalbi için gerçekten zordu. 1940. Kitabın sonu.